Çınaraltı. TGRT FM'in sevgili dinleyicileri, Çınaraltı programına hoş geldiniz. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Çınaraltı programında sizlerle beraberiz. Sevgili dinleyiciler, her yıl kilolarca, tonlarca meyve ve sebze tüketiyoruz. Acaba tüm bu gıdaların nereden geldiğini biliyor musunuz? Evet, eğer insanoğlu tabiatta kendisine arz edilmiş olunan meyveleri, sebzeleriyle, bunlarla iktifa etseydi, bunlarla yetinseydi belki de tarihin akışı değişebilirdi. Neyse, bu sadece bir şaka tabii ki. Eğer sofralarımızda sadece kendi ülkelerimizde yetişen meyveler ve sebzeler yer alsaydı, yediğimiz besin çeşitleri çok kısıtlı olacaktı. O zaman ne kilolarca sebze ne de kilolarca meyve tüketimi söz konusu olurdu. Avrupalıların etli kuru fasulyeye, taze fasulyeye elveda demeleri lazımdı. Ya da Peru'dan aldıkları patatesin güzel tadına varamazdı Avrupalılar. Bugün artık gıdamızın, beslenmemizin temelini teşkil eden bitkileri elde etmek için 8000 yıllık bir insan emeği gerekiyordu. Ancak acaba atalarımız nasıl besleniyordu? Bu konuda araştırmalar yapanlar daha ziyade insanoğlunun atalarının hayvani ürünlerle beslendiklerini söylüyor. Et ve onun süt gibi onun mamulleri. Böyle bir neticeye varmasının belki en önemli sebebi de günümüze kadar ulaşan hayvan kalıntıları yani kemikler. Ancak şurası var ki insanoğlunun ataları bitkilerle, sebzelerle, meyvelerle de hatta yeşilliklerle de beslenir. Onları toplar, onlarla geçinirlerdi. Hem et hem böyle bitkiler eskilerin gıda kültüründe birinci yeri almaktaydı. Yani zannedildiği gibi atalarımız pek öyle yeşilliğe karşı soğuk bakmamışlar. Bilakis onları çok sevmişlerdir. Bitki kültürüyle çok eskiden tanışmışlardır. Ve kültürler arası alışveriş neticesinde bugün sofralarımızda çok çeşitli meyveleri, çok çeşitli sebzeleri görmek mümkün. İnsanın bazen aklına geliyor. Yani bu sebze bundan 200-300 sene önce var mıydı? Hatta 500 sene, hatta 1000 sene önce var mıydı? Bu topraklarda yaşayanlar daha önce bu meyveleri tanıyor muydu? Veya atalarımız her nerede yaşıyorsa bu meyveyi yemişler miydi diye. Evet, her meyvenin bir tarihçesi var sevgili dinleyiciler. Her meyvenin bir vatanı var. O vatanından çıkmış, uzun yıllar süren tarihi yolculuklar yapmışlar ve başka memleketlere yayılmışlar. Mesela tarihin en eski meyvelerinden bir tanesi üzüm sevgili dinleyiciler. Üzümün vatanı daha ziyade Batı Anadolu, yani bugünkü Ege sahilleri, buradan bütün dünyaya ve dolayısıyla Avrupa'ya yayılmış. Yine mesela kavun, Orta Doğu'da da sevilen ve yenilen kavun, Afrika menşeli bir sebze, bir meyve sevgili dinleyiciler. Avrupa'ya gelişi 1495 yılında. Ve önce İtalya'ya geçmiş Afrika'dan ve oradan Fransa'ya geçmiş. 8. Charles bu, veya Charles diyelim, bu meyveyi çok severmiş ve Fransa'da ekimini yaygınlaştırmış. Mesela şeftali yine çok eski bir meyve sevgili dinleyiciler. Çin'de yetişirmiş. Yani şeftalinin ataları Çin'den gelme. Milattan önce 50 yılında uzun bir yolculuk yaparak Avrupa'ya gelmiş. Günümüzde manav tezgahlarını süsleyen ananas. Bunun da ana vatanı Amerika sevgili dinleyiciler. Amerika'dan Avrupa'ya gelmiş ve ilk olarak meşhur Alman hükümdarlığı Charles Kent ananasın tadına bakmış. Yine fazla sofralarımızda bulunmayan hindiba bitkisi, Mısır kökenli, Endonezya kökenlidir diyenler de var. Her neyse, ya Mısır ya Endonezya buradan Avrupa'ya intikal etmiş. Yine Avrupalıların çok severek yedikleri ve görgü kurallarına göre elle yenilmesi caiz olan iki meyveden bir tanesi olan kuşkonmaz yabani bölgelerde yetişirdi. Ve bunun da vatanı daha ziyade ülkemiz. Ve çok eski çağlardan beri yetiştirilen ve bilinen bir sebze. Ne çare ki biz kuşkonmaza yeterince ilgi göstermiyoruz ama Avrupalılar severek yerler. Hatta kuşkonmazı o kadar severler ki elleriyle bile yerler. İkinci elleriyle yenmesi caiz olan ikinci meyve de çilektir sevgili dinleyiciler. Muzun ana vatanı da Hindistan'dır sevgili dinleyiciler. Hindistan'ın muzun Avrupa'ya gelişi çok sonraki yıllara dayanır. 1930 yılında Joseph Baker tarafından Avrupa'ya getirilmiş ve yayılmıştı. O zamana kadar Avrupalılar muzla pek tanışmıyorlardı. Yine turp mesela, turpun ortaya çıkışı, şu küçük kırmızı turpun ortaya çıkışı ve salatalarda kullanılışı 16. yüzyıldır sevgili dinleyiciler. Ya enginar, enginar da Ege menşeli, Akdeniz menşeli bir sebze sevgili dinleyiciler. Bu da fazla tüketilmeyen, pişiminin zorluğu ve lezzetinin biraz değişikliği sebebiyle ancak Akdeniz'e mahsus bir meyve. Daha önce yabani fakat İtalya üzerinden Avrupa'ya yayılmış. Erik de Orta Doğu menşeli bir meyve sevgili dinleyiciler. Mısır ve Suriye ana vatanı, en çok yetiştiği yerler. Buradan İtalya'ya, daha sonra Fransa'ya yayılmış. Ya salatalık? Salatalık Hindistan kökenli sevgili dinleyiciler. Hindistan'dan Avrupa'ya yayılmış fakat çok eski çağlarda Romalılar ve Galyalılar salatalığı çok severlermiş ve salatalık Romalıların, Galyalıların en gözde sebzesiydi. Çünkü zekayı kuvvetlendirdiğine inanıyorlardı. Kayısı, şeftalinin bir başka türü kayısı, o da uzak doğu kökenli sevgili dinleyiciler. Kayısı gibi o da uzak doğu kökenli. Bu da 1. yüzyılda, milattan sonra 1. yüzyılda seyyahlar tarafından Avrupa'ya ve Orta Doğu'ya getirilip tanıtılmış ve bunun en güzelleri de yine Anadolu'da yetişmektedir sevgili dinleyiciler. Yeşil fasulye, sofraların vazgeçilmez sebzesi yeşil fasulye, bu da Hindistan'da üretilirdi. Ana vatanı Hindistan, Papa tarafından Avrupa'ya getirtilmiş ve İtalyan'da, Floransa'da hüküm sürmüş olan Medici ailesi bu sebzeyi çok severdi ve Medicilerden birisi Papa olunca Hindistan'dan bunu getirtmiş ve Avrupa'ya hediye etmiş. Pek çok kimsenin sevdiği, sofralardan eksik etmediği, bazılarını da sevmediği, hiç evine sokmadığı, hatta evlenirken hanımına bu evde domates pişmez ve domates girmez, bu şartla benimle evlen dediği bir sebze domates. Bu da Amerika menşeli. Eğer Amerika keşfedilmeseydi domatesle tanışmayacaktık. Christoph Kolomb tarafından Avrupa'ya getirtilmiştir domates. Yine sofraların çok sevimli sebzesi diyelim, meyvesi diyelim, mantar, o da gezgin. Çok farklı yerlerde yetişiyor. Özellikle rutubetli, yağmuru bol olan yerleri seviyor. Onun için eskiler bulutların kızları derlermiş buna. Yağmurlu yerlerde yetiştiği için tarih öncesi çağlardan bu yana biliniyor. Bu da çok kimse tarafından sevilmeyen, tüketilmeyen ancak protein olan bir madde. Belki de zehirli olması sebebiyle insanları korkutuyor. Ve havuç. Havuç ancak 19. yüzyılda Avrupa'da tanınmaya başlandı sevgili dinleyiciler. Bu da Orta Doğu kökenli bir sebze. Eskiler demişler ki havuç o kadar kıymetlidir ki al sarıyı ver sarıyı. Yani bir altın da olsa bir tanesi, altını ver ve bunu ye. Ve çilek sevgili dinleyiciler, bu da ana vatanı Amerika. Şili'den, Güney Amerika'dan geldi ve çok yakın zamanlarda 1713 yıllarında Avrupa'ya geldi. Ancak Avrupa'dan ziyade Akdeniz, Şili ile aynı iklim kuşağında olan Akdeniz'de ve bu arada ülkemizde çok güzel yetişiyor. Ancak tabii muhafazası zor, tüketilmesi zor ve alerjik bünyelere pek iyi gelmeyen bir meyve çilek. Evet, ve meyvelerin şahı incir ve zeytin sevgili dinleyiciler. Kutsal kitapların hepsinde önemli ölçüde yer alan zeytin ve incir. Bunların da ana vatanı Orta Doğu. Orta Doğu'ya yolu düşenler dağda taşta yabani incir ve zeytin ağaçlarını göreceklerdir. Hakikaten Akdeniz'e ait bir meyve ve sebze, zeytin ve incir.
Bir gün nadim olacaksın, beni çok arayacaksın. Ben ah edip yalvardıkça sen Allah'tan bulacaksın. Esmerim güzelim, tut elim, ben yanıyorum ah, çok seviyorum. Esmerim güzelim, tut elim, ben yanıyorum ah, çok seviyorum.
Sevgili dinleyiciler, tabii yeme kültüründe, sebze ve meyve kültüründe dünya farklı bölgelere ayrılıyor. Medeniyet merkezi o zaman Orta Doğu'ydu ve Orta Doğu'da hemen hemen pek çok sebze ve meyve bilinir ve yenirdi. Mesela buğday yaygın bir şekilde ekilir, arpa yaygın bir şekilde ekilir ve buğdaydan ziyade arpa mamulleri tercih edilirdi. Hazma faydalı olduğu için. Yine Orta Doğu'da mesela kabak tatlı olarak yetiştirilir ve tatlı olarak pişirilirdi. Bütün olarak fırına sokulur ve yenirdi. Kabak tatlısı şimdi mesela çok meşhur. Mesela mercimek Orta Doğu'da çok yaygın bir şekilde ekilir ve bunun bugünkü gibi çorbası ve yemeği yapılırdı. Evet sevgili dinleyiciler, bu Orta Doğu ülkeleri tabii medeniyet merkezi, sıcak bir memleket. Burada üzüm yanı sıra hurma da çok yaygın bir meyve. Gerçekten hurma gerek stilindeki değişiklik, gerekse çok faydalı olması itibariyle, doyurucu olması itibariyle Orta Doğu ülkelerinde çok yaygın bir şekilde ekilmiş ve yenmiş. Afrika'nın kuzeyinde de var. Muazzam bir kas güçlendirici özelliği var. Onun için mesela eskiden hamile kadınlara hurma yedirirlerdi, doğumu kolaylaşsın, kasları güçlensin diye. Ve çok doyurucu, çok kalorili bir sebze veya meyve artık hurmayı. Bunun yemekleri de pişer. Araplar bunun yemeklerini de pişirirler. Çok lezzetli yemekleri olur. Üzümün yanı sıra. Üzümün de tabii kurutulması, efendim pekmez yapılması veya o şekilde tüketilmesi mümkün. Yine Orta Doğu'da ceviz ve badem gibi kuru meyvelerde çok yaygındı sevgili dinleyiciler. Bu havali bunu bilir, tanır ve severdi. Merkezi Afrika olan kavun karpuz Orta Doğu'ya da yayılmış. Orta Doğu'da da çok sevilerek yenmiştir. Bu kavun karpuzun tabii böbrekleri temizleme özelliği var. Baş ağrısını giderme özelliği var. Efendim bağırsakları temizlemesi, solucan düşürmesi özelliği var. Aynı zamanda gözlere de kuvvet veren bir özelliği var. Özellikle kavunun. O sebeple çok tutulurdu. Ve bakla sevgili dinleyiciler. Özellikle Mısır'da çok yaygın olarak tüketilen bir sebzedir. Çok eski çağlardan beri Mısır'da bakla üretilir. Baklanın vatanı neredeyse Mısır'dır diyebiliriz. Çeşit çeşit yemekleri yapılır. Ezilir, püre haline getirilir, favası yapılır. Veya o şekilde haşlanır, o şekilde yenir. Veya efendim rendelenir, köftesi yapılır. Ful denir, felafil denir. Yani çok tüketilen bir sebzedir bu bakla. Hatta bir hikaye anlatırlar. Mısır'da çok evlenen, boşanan bir zampara varmış. Maymun iştahlı diyelim. Evlenirmiş, ertesi gün hanımını boşarmış. Evlenmiş, ertesi gün hanımını boşarmış. Buna neden kız verirlermiş onu da anlamak mümkün değil ama neyse gel zaman git zaman birisiyle evlenmiş, bir hanımla evlenmiş. Sabah kalkmışlar. Hanım demiş ki bey sen ne iş yaparsın demiş. Bir iş demiş, bir iş yapmam demiş. Olur mu demiş. Al şu küpelerimi demiş, götür pazarda sat demiş. Bunun karşında bakla al gel demiş. Adam götürmüş kadının küpelerini satmış. Şimdi neyse bir kilo bakla almış gelmiş. Kadıncağız bu baklayı haşlamış. Onu götür bunu demiş, sat demiş kahvaltılık olarak. Neyse adam satmış yarısını, yarısını geri getirmiş. Kadıncağız bunu tekrar kavurmuş yağda. Bunu da götür akşam yemeği olarak sat demiş. Onu da satmış. Bire iki kar etmişler. Ertesi gün böyle, ertesi gün böyle. Her gün karları bir misli artıyormuş. Böylece bir hafta, 10 gün, 15 gün, bir ay geçmiş. Arkadaşa demişler ki ya hayırdır sen hala o kadından mı evlisin? Senin pek adetin değildi. Ya demiş bu hanımdan ayrılacağım, boşayacağım ama demiş boşamaya vaktim yok demiş. Bakla alıp satmaktan demiş hanımı boşayacak vaktim yok. Yani böyle hikayelere bile girmiş gerçekten bakla. Mısır'a gidenler bilirler. Her taraf bakla ve bakla mamulleridir. Pirinç sevgili dinleyiciler Orta Doğu'da çok eski çağlardan beri tüketilen bir gıda maddesi. Gerçekten özellikle Türklerin de çok itibar ettiği, sofradan eksik etmedikleri bir gıda maddesi. Yani Avrupalılar pirince o kadar düşkün değildir ama bize Çinlilerden gelme bir tesirle yayılmış. Türkler ve Araplarda pirinç neredeyse sofranın efendisi olmuş. Zaten Araplarda ve Türklerde sofranın iki tane efendisi var. Birisi pirinç, birisi ettir. Vazgeçilmez. Bu adetimiz hala devam ediyor. Fakat tabii pirince bizim kadar itibar eden, bizden daha çok itibar eden bir millet var. O da uzak doğulular. Onlar ekmek yerine de pirinç yerler. Ancak onların yediği pirinci de tabii biz yiyebilir miyiz bilemiyorum. Haşlarlar onlar. Lapa halinde yerler. Onu bizim pek adetimiz değil. Fakat onlar en az bizim kadar pirince düşkündürler. Bizde nasıl ekmek sofranın esasıysa, direği ise, onlarda da sofranın direği pirinçtir. Pirince çok itibar ederler. Evet. Üzüm dedik, incir dedik. Sofrada çok yaygın bulunurdu ülkemizde ve Orta Doğu ülkelerinde. Nar yine çok yaygın bir meyveydi sevgili dinleyiciler. Çok sevilen. Nar tabii kırmızı havasıyla, çok güzel çiçekleriyle aynı zamanda romantik de bir meyvedir. Çarpıntıya iyi geldiği düşünülür. Mideyi kuvvetlendirdiği düşünülür. Ve safrayı sökmesi, pekliği gidermesi bakımından da çok eskilerin rağbet ettiği bir meyvedir nar. Hem romantik hem faydalı. Yine Orta Doğu'nun vazgeçilmez meyvesi incir. Bu da kalbe ferahlık verdiği için, efendim kuluncu ve sindirim organa sancılarını giderdiği için çok tüketilen bir gıda maddesidir. Ve merkezi Hindistan olan salatalık yine Orta Doğu'da çok rağbet edilen bir sebze. Tuz ile yemek çok lezzetlidir. Gerçekten çok yaygındır. Patlıcan çok kimsenin sevmediği, çok kimsenin sevdiği patlıcan Orta Doğu'da eski çağlardan beri bilinmektedir sevgili dinleyiciler. Ve bunu daha ziyade zeytinyağlı pişirmek Akdeniz milletlerinin, bu arada Arapların ve Türklerin de özelliğidir. Eskiler yeşilliğe çok itibar ederlerdi sevgili dinleyiciler. Yeşilliksiz sofra akılsız ihtiyara benzer derlerdi. Muhakkak sofrada bir yeşillik bulundururlardı. Marul gibi, efendim kıvırcık gibi. Hatta meşhur Yahya Kemal hiç evlenmemişti. Park otelde kalırdı. Her akşam iner oranın lokantasında yemek yerdi. Devamlı marul söylermiş sevgili dinleyiciler. Fakat marulu yemezmiş. Garson her gece getirirmiş fakat kaldırırmış. Bir gece getirmemiş marulu. Sipariş ettiği halde. Yahya Kemal marulum nerede diye sormuş. Efendim demiş her gece getiriyorum. Yemiyorsunuz kaldırıyorum. Ben de bu gece getirmeyeyim dedim. Demiş sen benim demiş işime karışma. Göz zevkimi bozma. Yeşilliksiz sofra akılsız ihtiyara benzer. Ben marul yemem ama muhakkak soframda bulundururum. Sen benim sözümü dinle yine benim marulumu getir demiş. Semizotu çok faydalı bir sebze ve eskiden beri Orta Doğu'da tüketilen gerek zeytinyağlı gerek etli olarak pişirilen bir sebzedir sevgili dinleyiciler. Yine kokusundan mıdır nedir çok kimsenin pek sevmediği hatta manilere girmiş bahçelerde kereviz biz kereviz yemeyiz diye bu kereviz gıdası da özellikle Akdeniz sahillerinde çok yenilen tüketilen bir gıda sevgili dinleyiciler. Unutkanlığı gideren, idrar söken, kan yapan, süt yapan, karaciğeri temizleyen çok güzel, çok kıymetli bir sebze. Zeytinyağlısı daha ziyade pişer, etlisi de pişer ama bu da Akdeniz'in ve dolayısıyla ülkemizin eski bir gıdasıdır, sebzesidir. Kereviz deyince akla enginar geliyor. Halbuki çok benzemiyor ama o da yine safraya çok faydalı. Kan temizleyen, yani damar temizliğine iyi gelen bir gıda. Harşef derlerdi eskiler. Ter kokusuna iyi gelir. Onun için Akdeniz ülke sahillerinde yaşayanlar bunu çok iyi bilir ve çok severler. Ne çare ki istep halkı pek enginar, kereviz gibi sebzelere düşkün değildir. Onlar hamur işine meraklıdırlar. Ve soğan sevgili dinleyiciler, soğan bilhassa ülkemizin Arap ülkelerinde olan fakat ülkemizin vazgeçilmez gıdası. Soğan sarımsaksız inanın sofraya oturmuyoruz. Hemen hepimizin sevdiği kurusu var, yeşili var. Bu da tabii antibiyotik gücü var. Mikroplara karşı insanı mukavemet veriyor. Bu kokusu da soğanın mahut kokusu da kereviz yenirse hemen arkasından kayboluyor. Böyle bir şeysi var. Ve Araplar da soğanı severler. Özellikle yemekte pişmiş olarak yerler. Yine turp sevgili dinleyiciler, Akdeniz ve Orta Doğu'nun vazgeçilmez gıdalarından idrar sökücüdür. Hazmı kolaylaştırır. Ancak hazım zorluğu çekenler sıkıntı çekebilirler. Turpun hazmı biraz zor çünkü. Bu gıdalar sevgili dinleyiciler, Orta Doğu'da eskiden beri bilinen gıdalar ve sebzelerdi. Ve elma gibi, bu da mesela hatta Hazreti Adem hikayesinde bile acaba elma mıydı diyenler de var. Fakat Hazreti Adem'in buğday yediği, cennette buğday yediği rivayet edilmektedir. Ancak elma yedi diyenler de var tarihlerde. Demek elma da insanlık tarihi kadar eski zannediyoruz. Ve portakal ve mandalina ve turunçgiller bunlar da daha ziyade Akdeniz bölgesi gıdaları adı bile üstünde portakal, Portugal, Portekiz menşeli bir gıda. Anadolu'da yakın zamana kadar bilinmeyen gıdalardı bunlar sevgili dinleyiciler. Egeliler ve büyük şehirler bilir ama Doğu Anadolu'da, Orta Anadolu'da portakalı hiç görmeyenler vardı. Mesela Vanlı birisi var anlattı. Ben dedi büyüdüm dedi. Portakalı duydum. Fakat kendisini hiç görmedim. Onu görmek İstanbul'a geldiğimde nasip oldu. Dedem rahmetli benim çok portakal getirirdi Rize'den. Tabii biz şartlı olduğumuz için Rize oraya yakın. Rize'den portakal getirirdi. O zaman tabii böyle az getirme imkanı da yok. Bir kamyon portakal getirttirir. Dükkanın önüne döker. Kimisi parayla kimisi parasız. Çoluk çocuğa dağıtırdı. Rize portakalları pek makbul olmaz. Kabukları kalın, lezzeti fazla olmaz ama tabii hiç portakal görmeyen şark halkı için o son derece enteresan, tabiri caizse egzotik bir meyveydi sevgili dinleyiciler. Evet, ülkemiz ve Orta Doğu'da sebzenin, meyvenin serüveni bu. Acaba Avrupa'da durum nasıl? Avrupa'da eski yaşayanlar, Avrupa'da eski yaşayanların nasıl beslendiklerini bilmiyoruz. Onlar tabii yarı vahşi yaşarlardı. Ancak meşe palamudu veya ceviz toplarlar, bunları pişirirler veya çiğ olarak çiğnerlerdi diye tahmin ediliyor. Buna karşılık 2000 yıl sonra, yaklaşık 4000 yıl önce bu insanların torunları artık boğazına düşkün olmaya başladılar. Mesela bu devirde Avrupa'nın kuzeyi ile güneyi arasında bir farklı beslenme kültürü vardı sevgili dinleyiciler. Mesela güney bölgelerinde yakın doğudan, Asya'dan, Anadolu'dan göçler yoluyla artık tahıllar gelmeye ve işlenmeye başlanmıştı. Böylece ilk lezzetler teşekkül etmeye başladı. Mesela buğday, arpa ya pişiriliyor ya da ekmek yapımında kullanılıyordu. Ekmeği tanımaları Avrupalıların bu tarihlerdedir. Yemeklerin sonunda erik yenirdi sevgili dinleyiciler. Kuzey bölgelerinde daha çok mercimek ve bezelye gibi yiyecekler yeniyordu. Buralarda armut ve elma kurutulur, aylar boyunca tohumlar saklanır ve bunlar çiğnenirdi. Böylece ilk yiyecekler oluştu. Bu elma kurutma günümüze kadar devam etmiştir. Anadolu'da da bilhassa soğuk bölgelerde elma, armut, erik ve üzüm gibi meyveler, hatta incir, kayısı gibi meyveler kurutulur ve kışın bunların olmadığı zamanlarda tüketilir. Şimdiki gibi tabii sera, turfandanın bulunmadığı devirleri düşünmek lazım. O zamanlarda bunlar şimdiki gibi şekerlemenin olmadığı bir devirleri düşünün. Çok rağbette olur ve bunlardan azami istifade edilirdi bu meyvelerde. Evet, şüphesiz insanoğlu zamanla çevresinde yetişen diğer bitki türlerinde farkına varır. Yani sonra gitgide Avrupa'da mesela göçlerle, ziraatın gelişmesiyle artık bitki orijinli gıdalar çeşitlendi. Mesela eskiden bilinenlere keten gibi, çavdar gibi gıdalar eklendi sevgili dinleyiciler. Günümüzden 600 yıl önce Avrupa'nın büyük bir kısmı Romalıların hakimiyeti altındaydı. Böyle olunca yemek lezzetleri de değişti. Tabii Romalılar Akdenizliydi. Kartacalı, Yunan ve Etrüsklü deniz tüccarları sayesinde kavun, hurma Afrika'dan İtalya'ya geldi ve buradan Avrupa'ya yayıldı. Zeytin Anadolu ve Yunanistan'dan geldi. Kayısı yine doğudan geldi. Üzüm yine Batı Anadolu ve Yunanistan'dan geldi. Bunlar da Fransa'nın işlerine, Galya'ya kadar ulaştı. Aynı zamanda bu çağ bir karamel devridir sevgili dinleyiciler. Besleyici karameller süt ya da bira içinde ıslatılan tahıl torunlarından yapılırdı. Sebzelerle beraber bunlar besinlerin de temelini teşkil ederdi. Tabi hasatlar, düzgün hasatlar artık zahire elde edilmesi de tabi bunda önemli bir rol oynamıştır. Sevgili dinleyiciler, Romalılar gidip de Avrupa'ya Şarlman hakim olunca Romalıların getirdiği sebze kültürü, sebze meyve yetiştiriciliği tamamen ortadan kalktı. Tabii barbarlar ne anlar sebzeden meyveden. Şarlman devrinde Avrupa'da daha çok bezelye, bakla, mercimek, kabak, pırasa, lahana, pancar ve bu devirde henüz daha beyaz olan havuç pişiriliyordu. Geçmişten bu devre kalan tek alışkanlık doğudan gelen ve çok miktarda tüketilen baharatlardı sevgili dinleyiciler. Bunun dışında sarımsak bazı ülkelerde kanuni olarak bir mecburiyet haline gelmişti ve her öğünde sofrada soğanın bulunması gerekiyordu. Ayrıca Romalılar tarafından şıra ve hardal yaygınlaştırılmıştı. Bunlara hala bazı bölgelerde rastlanıyordu ama daha sonra bunlar unutuldu. Şarlman verdiği emirlerle balıkçılık kültürünü, ayva, dut, armut, elma ve kiraz ağacı yetiştirilmesini emretti. Manastırlarda ve kraliyete ait bahçelerde çok sayıda meyve ağacı yetiştirmek için küçük çiftçilere izin verdi. Sosyal hiyerarşi bitkilere de uygulanabilir sevgili dinleyiciler. Daha yükseklerde yetiştikleri için meyveler her zaman sebzelerden üstün tutulmuştur. Daha çok yumruları yenen sebzeler kıtlığın bir sembolüdür. Meyveler çiğ olarak veya şurup halinde pişirilerek tüketilir ve her öğünde sofralarda yer almıştır. Zamanla da bir alışkanlık haline gelmiş sevgili dinleyiciler. Sebzeler daha ziyade etten önce tüketilir ve sofrada ilk servis yapılan yiyecektir. İlk defa biz bir Fransa'ya yolumuz düştüğünde yemek söyledik, bekliyoruz bekliyoruz, yemek gelmiyor. Garsona sorduk, niçin yemek gelmiyor dediler ki, ama dediler salatanızı bitirmemişsiniz. Salatayı bitireceksiniz ki ondan sonra meyveyi sebzeyi getirelim. İslam kültüründe de meyvelerin ve sebzelerin yemekten önce yenilmesi, etten önce yenilmesi tavsiye ediliyor. Hem iştah açıcı hem hazma kolaylaştırıcı bir imkan hazırlıyor. Evet, meyvelerin ve sebzelerin orta çağı İran üzerinden, Orta Doğu ve Afrika, Tunus üzerinden İtalya'ya gelen ve bütün sebzeleri tahtından indiren enginarla birlikte sona ermiştir sevgili dinleyiciler. Sevgili dinleyiciler, 15. asırda Floransalı Catherine de Medici zamanında yeşil sebzelere dükkanlarda rastlanmaya başlandı. O sıralarda Amerika'dan gelen yeşil fasulye ve enginar bu devirde oldukça moda oldu. İtalyanlar tabi oranın gıda kültürünü elinde bulunduruyordu. Onların tesiriyle Avrupa bu devirde köklerin ve mantarların da tadına vardı. Yer mantarı külde pişirilirdi ve daha çok yemekten sonra eti sindirmek maksadıyla yenilirdi. Memleketimizde de büyük mantarların yer mantarlarının külde pişirildiğine rastlarız. Yine bu devirde öğünlere artık meyveler girmişti sevgili dinleyiciler. Mesela elma komposto olarak veya şekerli çilek artık sofralara sık sık yer almaya başladı. Fransa Kralı 14. Louis'nin sofrasında meyveler artık sebzelerin yerini aldı. Fakat bir taraftan da doktorlarla mücadele etmek icap ediyordu. Çünkü doktorlar meyvelerin mideyi bozduğuna ve insana zarar verdiğine inanırlar. İnsanları meyve yemekten men etmeye çalışırlardı. Bu asırlarda sevgili dinleyiciler, yakın doğudan, memleketimizden bezelye Avrupa'ya girdi ve çok moda bir sebze oldu. Özellikle saray çevresi, Fransa sarayı bu sebzeye çok aşırı düşkünlük gösterdi. 1696 yılında Madame Maintenon bu bezelye konusunda hatıralarında diyor ki, onu yeme tutkusu, onu yemenin verdiği zevk ve onu tekrar yemekten duyduğu mutluluk 4 günden bu yana prenslerimizin üstünde durduğu en önemli noktalardı diyor. Bezelye ne kadar önemli ki hatıralara kadar girmiş sevgili dinleyiciler. Sarayın bu bezelyeye karşı duyduğu hayranlık sebzenin halk tarafından tüketilmeye başlanmasıyla da bitti. Artık halka yayıldı bezelye. Aynı devirde artık domates ortaya çıkmaya başlamıştı Amerika'nın keşfiyle. Yine bu arada patates Avrupa'ya geldi. Ancak patates öyle çok yaygın bir gıda olmadı. Yani daha bir bilim açısından deneylere meneylere katkıda bulunuyordu. Ancak daha sonra Avrupa'da yaşanan kıtlıklar, açlıklar patatesi revaçta bir gıda haline getirdi. Yine 14. Louis zamanında portakal Avrupa'ya Çin'den geldi ve Portekiz bunun en güzel yetiştiği yerdi. Adına da portakal dediler zaten oradan dolayı geldiği için. Ve 14. Louis'i çok sevdiği için Avrupa'da portakal çok meşhur bir meyve haline geldi. Yine enginar sevgili dinciler, daha önce Araplar, Tunuslar tarafından yetiştirilen enginar daha sonra Avrupa'ya İtalyanlar tarafından sokuldu. Ve İtalyan hükümdarı Medici'ler bunu çok yaygın bir meyve sebze haline getirdiler. Sofralarından eksik etmediler. Vaktiyle İtalya'da ben bir tablo görmüştüm. Tabloda Medici ailesi sofrada yemek yerken sofranın ortasında böyle taç gibi veya alev alev yanan bir meşale gibi enginar çok süslü bir tabakta sofrayı süslüyordu.
Oh.
yaktın, ah yaktın beni. O gün ki gördüm seni, yaktın, ah yaktın beni.
Sevgili dinleyiciler, Fransa ihtilali tüm Avrupa'da tesirini gösterdi. İhtilalle beraber sofralar fakirleşti. Orta çağın değişik meyveleri, sebzeleri ortadan kalktı. Hatta o zaman Fransa imparatoru olan Napolyon 10 dakika içinde yemeğini bitirir ve ne yediğini bile bilmezmiş. Şehirlerde burjuvalar artık meyvelerin, sebzelerin tadını bile unutmuşlardı. Ancak sonra tekrar Fransa'da krallık kurulduktan sonra, 1815'ten sonra, tekrar bitkilere dayalı yemekler önem kazandı sevgili dinleyiciler. Bu devirde artık patlıcan eczane vitrinlerini terk ederek mutfaklardaki yerini aldı. Patlıcana Avrupalılar çok çekingen yaklaşırlardı. Akdeniz kültürünün vazgeçilmez sebzesi patlıcana. Yine havuç, çeşitli türlerin birbiriyle kaynaştırılması neticesinde bugünkü pembe rengini aldı. Eskiden havuç beyazdı sevgili dinleyiciler. Yine 19. asırda Avrupa'da ilk defa Belçikalı bir çiftçi tesadüfen bahçesinde hindiba yetiştirdi. Ki bu da Orta Doğu'da bilinen ve Akdeniz'de bilinen ve tüketilen bir sebzeydi. Bu aralarda çeşitli otlar, çeşitli salataların yanı sıra frenk salatası, efendim yabani hindiba ve bilhassa 1811 yılında Avrupa'ya giren tere yetiştirilmeye başlandı. Bu devrin bir hususiyeti daha var sevgili dinleyiciler. Çeşitli sebze türleri birbirleriyle çaprazlanarak değişik sebzeler elde edildi. Mesela günümüzde 156 çeşit marul var, 73 çeşit şalgam var, 68 çeşit turp var, 21 çeşit soğan var, böyle gidiyor. Böyle olunca tabii alışveriş sepetinde çok çeşitli sebzelere, çok çeşitli meyvelere rastlamak mümkün hale geldi. Bu tür çeşitlilik hiçbir zaman olmadı, ne önce ne sonra. Yine tabii böyle olunca yemek kitaplarında yeni yeni yemek tarifleri ortaya çıktı. Bu kitaplarda bilhassa Asya kökenli sebzelerden bahseder. İşte Japon patatesi, Japon bitkisi, Çin lahanası falan gibi. Bunlar artık Avrupa'da yayılmaya başladı. Yeni yeni bitkiler sofralara geldi. Ancak bazı bitkilerin yetiştirilmesi durduruldu veya başka sahalarda kullanılmaya başlandı. Mesela maydanoz Avrupa'da unutuldu sevgili dinleyiciler. Bizim salatalardan, çorbalardan, yemeklerden hiç eksik etmediğimiz maydanoz, ki çok şifalı, çok faydalı bir bitki, Avrupa'da unutuldu. Yine mesela bizim çok sevdiğimiz semizotu, ıspanak gibi pişirdiğimiz veya sebze salatasını yaptığımız semizotu, Avrupa'da artık süs bitkisi olarak salonlarda kullanılmaya başlandı.
İkisi de bir boydan,
Bahçalarda kara taş, bahçalarda kara taş, oynarlar kardeş kardeş, oynarlar kardeş kardeş. İkisi de bir boyda, ikisi de bir boyda, bulunmuyor arkadaş, bulunmuyor arkadaş.
Evet sevgili dinleyiciler, bu hafta çınaraltı böyle meyvelerle, sebzelerle geçti. Manav gibi bir çınaraltı dinlediniz. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmayı umuyoruz. Başka konularda, başka mevzularda sizleri çınaraltına bekliyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.